Arkadaşlar bugün 15 Temmuz 2022 Cuma. Bir başka gündem değerlendirmesiyle daha beraberiz. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese.
Biraz karanlık oldun demin. Bu kadar karanlık değildin ama.
Hadi ya.
Önde böyle daha parlak bir pencere açarsan beyaz olan biraz daha herhalde iyi olur.
Tamam.
Diyelim. Kısaca gündemden bahsetmeden önce arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı, çevrenize beğeniyorsanız yayınları tavsiye etmeyi unutmamanızı rica edelim. Kısaca ben gündemden bahsedeyim istersen. Togo'ya bayraklar satışı vardı bundan ve Togo'daki sivillere yönelik bir saldırıdan bahsederek başlayacağız. Ardından ABD'nin Suriye'de düzenlediği ve IŞİD'in Suriye liderini öldürdüğünü iddia ettiği bir saldırı vardı. Buna değineceğiz. Son olarak haftanın ana gündem maddesi olan ABD-Suriye-İsrail üçgenindeki yakınlaşmadan söz edeceğiz. Çin'in Doğu Türkistan'daki bazı ihlalleri tekrar gündeme geldi. Bunu ele aldıktan sonra Afganistan gündemiyle bugünkü yayınımızı noktalayacağız. İstiyorsan kısaca paylaşımları ayarlamanı bekledikten sonra hemen girelim.
Şey yap istiyorsan. Bir de sen mikrofonu bir çıkar tak bence.
Tamam.
Arada neden bilmiyorum da bir cızırtı geliyor. Tamam, komple gitti sesin. Şu an sesin gelmiyor bana. Bilmiyorum.
Şu an sesim geliyor mu?
Aha, şu an geliyor.
Geliyor değil mi?
Evet evet.
Heh, tamam. Demin senin de ekran bir komple karardı. Böyle canlı yayında bu tarz teknik aksaklıklar oluyor maalesef. Ses yok demiş bir arkadaş ama şu an var herhalde.
Şu an var.
Hemen Togo'dan başlıyorum. Togo'da geçtiğimiz günlerde biliyorsun bir sivillere yönelik bir saldırı olmuştu. 7 çocuk, ergen yaşlarda 7 çocuk hayatını kaybetmişti. Togo ordusu bu sivillerin öldürüldüğü bu saldırıyı kendilerinin düzenlediğini kabul etti. Cihat yanlısı grup mensuplarıyla karıştırdıklarını iddia ettiler. Saldırıyı düzenledikleri kişileri. Ve yine bu olaydan kısa bir süre önce TB2, Bayraktar TB2 insan hava araçlarını satın almıştı Togo. Bölgede de kullanabileceğini belirtiyordu. Özellikle biliyorsun Togo'nun kuzeyinde Burkina Faso üzerinden gelen cihat yanlarının saldırıları söz konusuydu. genel olarak bölgede gündem bu şekilde. Sen bu
tabii
hafta içi bununla ilgili bir video yapmıştın. İstiyorsan kısaca ayrıntılardan bahset bize meseleye dair.
Ya tabii Togo'nun şu anda net şey değil, kesinleşmiş değil, teyitli değil yani Bayraktar TB2 aldı. Ama şöyle bir şey de var ya, şey üzerinde, Togo üzerinde uçuş yapan, Bayraktar TB2'nin uçuş yaptığına dair kayıtlar da var, radar kayıtları da var. Burkina Faso'dan kalkıp Togo üzerinde uçuş yapan Bayraktar TB2'ler var. Onunla birlikte yerel kaynaklar Togo'nun da, Batı Afrika ülkesi olan Togo'nun da Bayraktar TB2 satın aldığına yönelik haberler ortaya çıkardı. Dolayısıyla ama şöyle de anlaşılmasın, yani bu sivillerin, bu öldürülen sivillerin Togo'da Bayraktar TB2 ile vurulduğuna dair şey yok. Herhangi bir şey yok. Delil yok yani. Sadece sivillerin bir operasyon esnasında öldürüldüğü ifade ediliyor.
Evet, genel olarak mevzu bu şekildeydi. İstiyorsan devam edelim.
Ya bu Şebap'la ilgili birisi soru soruyor. Öyle bir bizim ilgili çalışmamız yok. Haberler var o konuyla ilgili. Anadolu Ajansı'nın, A Haber'in vesaire bu tarz kanalların haberlerini takip ederseniz oradan görebilirsiniz onları.
Biz devam edelim. ABD'nin Suriye'de düzenlediği bir saldırı vardı Afrin'de. Bu da haftanın önemli bir gelişmesiydi. Suriye'nin IŞİD liderini vurduğunu öne sürdü ABD. Bir motosiklet üzerinde insan hava araçlarıyla bu kişinin vurulduğu öne sürüldü. ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM tarafından. Biliyorsun özellikle son günlerde, son süreçte ABD sıklıkla Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ve Türkiye destekli muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde insan hava araçlarıyla hava saldırıları düzenliyor. Aslında bu yeni de değil biliyorsun. IŞİD'in en meşhur sözcülerinden Adnani bölgede, Fırat Kalkanı bölgesinde yanılmıyorsam öldürülmüştü. Daha sonradan da benzer saldırılar oldu. Hem işte Barış Pınarı bölgesinde hem diğer bölgelerde, Fırat Kalkanı bölgesinde, Afrin'de benzer saldırılar oldu. ABD tarafından IŞİD'i hedef aldığı söylenen. Tabii ki IŞİD'den de bu konuya dair herhangi bir açıklama ben görmedim. Bir de buna ek olarak topu sana atmadan önce şuna değineceğim. IŞİD şeyin öldürüldüğünü kabul etmiyor. Hani baskında IŞİD'in sözcüsünün de öldürüldüğü ifade edilmişti ya son.
Senin ses gidiyor.
Şu an geliyor mu?
Cızırtılı. Tamam şu an git. Şu an komple gitti.
Şu an geliyor mu?
Şu an geliyor evet evet. Tamam böyle devam edelim.
Böyle devam edelim. IŞİD sözcüsünün öldürüldüğü ifade edilmişti. Biliyorsun şeyin son IŞİD liderinin de öldürüldüğü saldırıda. Bugün IŞİD kaynakları geçtiği rutin haberlerde sözcüden yani ölmediği yönünde bahsetti. Bu da meseleye dair bir ayrıntıydı. Yani onun ölümü henüz örgüt tarafından kabul edilmiş değil. Keza aynı şekilde bu Suriye liderinin de. Süleyman sen meseleye dair bir şeyler söyleyeceksen.
Suriye liderinin evet öldürüldüğü şey şu an tam olarak kabul edilmedi. Ya bir de şöyle bir şey de var ya. Amerika'nın son dönemde özellikle Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırılarında bu operasyonel faaliyetlerinde özellikle bu spesifik hava saldırılarında ciddi bir zayıflık olduğu göze çarpıyor. Bilmiyorum senin de gözüne çarptı. Mesela en son işte birisini Hurraseddin'den birisini öldürdüklerini açıklamışlardı. Binnish kırsalında İdlib bölgesi tarafında. Bu kişiyi üçüncü açıklamalarıydı ve bu saldırıda da yine o kişi olmadığı ortaya çıktı. Bu vurulan kişinin yani ABD'nin özellikle Suriye sahasında ciddi bir zayıflık gösterdiğini yani gösterdiği benim dikkatimi çekiyor bu konularda. Şimdi her ne kadar IŞİD'in Suriye liderini öldürdük dese de işte üzerinden çıkan kimlik kartı falan biliyorsun yani Özgür Suriye Ordusu'na kayıtlı birisi olarak görünüyor. Yani Türkiye'nin desteklediği muhalif gruplardan bir tanesine kayıtlı. Yani şimdi bu ne derece güvenilir bir bilgi bilemiyorum yani. Bunun teyit edilmesi oldukça zor. Özellikle ABD son birkaç saldırıdır bunu çok yapıyor.
Evet ABD yani Afganistan'daki saldırılarda falan herhalde hiç böyle hani vurduk dediği daha sonradan da isabetsiz çıkan biri pek olmadı. İşte son zamanlarda Hamza Bin Laden'i vurduklarını falan söylediler. Buna dair henüz bir şey çıkmadı.
Yani evet ya.
Afganistan'da vurduğunu söyledikleri kişiler hakikaten vurulmuş çıkıyor.
Ya Suriye'deki istihbarat ağı, sağ istihbaratı daha çok daha zayıf görünüyor. Yani evet. İdlib'liyim daha doğrusu. Suriye demeyeyim. İdlib'liyim. İdlib'i bana düzelteyim yani.
Evet yani bu da ilginç bir nokta olayın.
Aynen.
Yani Suriye üzerinde ABD farklı taraflarla çalışıyor biliyorsun. İşte YPG de bunlardan biri.
Tabii.
Yani meselede ayrıntı bir meseleydi. Devam edelim. Haftanın en önemli gündem maddesinden Suudi Arabistan ziyareti Joe Biden'ın. Joe Biden bugün önce İsrail'deki temaslarını sona erdirdi. Ardından İsrail'den doğrudan Suudi Arabistan'a uçarak Suudi Arabistan ziyaretine başladı ve bununla beraber Suudi Arabistan bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki biz doğrudan uçuşları açıyoruz bütün dünyaya, İsrail de buna dahil. Yani bugün itibariyle İsrail'den Suudi Arabistan'a sivil uçaklar için doğrudan uçuşlar da başlamış oldu. Ya açıkçası çok fazla ben Türk basınının gündemine geldiğini görmedim, Türkiye'deki insanların gündemine geldiğini görmedim ama biraz açıkçası bence bölge açısından farklı bir dönemin başladığını bize
evet,
gösteriyor bu temaslar. Çünkü Suudi Arabistan hakikaten çok farklı bir kimlikle her ne kadar işte liderleri yine 3 aşağı 5 yukarı aynı pozisyonda olsa da nispeten diğer ülkeleri de etkileyen tırnak içinde İslam'ın bir kimlikle öne çıkan bir ülkeydi ve Orta Doğu coğrafyasının kalanındaki İslam aleminde birçok ülke Suudi Arabistan'ı örnek alıp onu takip ediyordu birçok meselede. Yani Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşme girişimleri, ABD'nin de içerisinde olduğu bu temaslar bence bize biraz daha farklı bir dönemin en azından bölge için başlamak üzere olduğunu gösteriyor. Biden tabii ki bu arada bazı yine gaflarını yaptı, ihmal etmedi. Bu Şirin Ebu Akile biliyorsun. Amerikan vatandaşı, Filistinli gazeteci İsrail tarafından öldürülmüştü. Bunun ismini telaffuz edemedi. El-Kaide diyordu neredeyse. yani bu da Biden'ın gaflarından biri olarak tarihe geçti. Tabii ki burada Biden'ın gaf yapması vesaire değil mesela ama Biden'ın başkanlık yaptığı ülkenin bir vatandaşı ziyaret ettiği ülkede öldürülüyor. Bu ülkenin başkanı daha o vatandaşın ismini söylemekten, ismini bilmekten aciz bir durumda. Yani bu da ABD ile İsrail'in arasındaki ilişkilerin aslında duygusal olarak tırnak içinde ne kadar ileri bir boyutta olduğunu bizlere gösteriyor. Sen neler söyleyeceksin bu ziyaretle ilgili?
Ya bu önemli bir ziyaret yani Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığında, Suudi Arabistan açısından da baktığında tabii çok geniş kapsamlı bir konu. Biz burada kısaca bunu değerlendireceğiz. Amerika açısından özellikle Amerika'nın son dönemde işte enflasyonu biliyorsun, petrol olayları sürekli işte bununla ilgili Amerika'nın çekinceleri var. Burada Muhammed Bin Selman'la arası pek iyi değil aslına bakarsan Biden'ın. Hatta onunla ilgili çok sert söylemleri olmuştu Muhammed Bin Selman'la ilgili işte katil diyecek kadar öne ileri gitmişti Biden. Hatta Biden'a sordular yani bu görüşlerini, Biden danışmanlarından bir tanesine bu görüşlerini değil mi hala, bu görüşlerini değiştirdin mi diye. Hayır dediler, başkan hala aynı görüşte. Zaten ilk Muhammed Bin Selman Cidde'deki Kraliyet Sarayı'nda karşıladığında bugün yani çok gülmüyordu bile Muhammed Bin Selman. Yani baktığında o da gülmedi. Biden da şey yaptı, böyle yumrukla tokalaştılar. İşte bu görüntülerde mesela. Burada tabii taraflar birbirleri arasındaki şeye bakacaklar. Biraz daha çıkar ilişkisine bakacaklar. Mesela Suudi Arabistan'ın en önemli gündem maddesi şeydi bu. Biliyorsun Yemen'de kullandığı silahlar, o şey silahlar. Nasıl diyeyim? Kitle imha silahı demeyeyim de onun tabiri nasıl edilir bilmiyorum. Yani kullanılan, hava saldırılarında kullanılan silahların yasaklamıştı Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'ın satışını. Bunun kaldırılmasını bastırıyor Suudi Arabistan. Yani Yemen'de daha fazla sivil öldürebilmek için herhalde bunun kaldırılmasını istiyor. Yemen'de biliyorsun Suudi Arabistan 2015 yılından bu yana hava saldırıları gerçekleştiriyor İran destekli Husilere karşı. Yani tırnak içinde İran destekli Husilere karşı. Yani evet, onlara da saldırı yapıyor ama her 5 saldırıdan 4'ü sivillere de falan saldırılardı. Bu yüzden de Trump döneminde silah satışları yasaklanmıştı. Bu silah, belli silahların yani hava araçları için, mühimmatların daha doğrusu yasaklanmıştı. Bunun kaldırılması Suudi Arabistan için oldukça önemli. Biden'ın da işte dediğim mesela özellikle petrol olayıyla ilgili Veliaht Prens'le görüşeceği şeyler var. Baktığın zaman bir de şey çok önemli yani. İsrail'den Suudi Arabistan'a uçan ilk Amerikan başkanı oldu doğrudan. Hani İsrail'deki görüşmeye tamamladıktan sonra Suudi Arabistan'a uçan ilk Amerikan başkanı oldu. Burada tabii bir de şey olayı da var. Bölgede İran'la ilgili yaşanan bir gerilim de var biliyorsun. Yani İran'la işte müzakereler çıkmaza girmiş durumda. Burada artık İsrail daha sert mesajlar vermeye başladı. Bunları da tabii Suudi Arabistan ziyaretinden Biden'ın ayrı okunmaması gerekiyor. Bununla birlikte de işte Biden şu anda Selman Bin Abdülaziz'le de görüşmüştü. Ama çok böyle bu ziyaretin üst düzey, çok aman aman bir üst düzey ziyaret olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü dikkat ediyorsan Cidde'de bir araya geldiler. Yani Riyad'a gitmedi Biden. Hani baktığın zaman burada gene bir mesafe var. Hani onu söyleyeyim.
Tabii. Yani burada aslında ziyarette biraz ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinden ziyade Suudi Arabistan-İsrail ilişkileri.
Tabii.
Buraya sanki ABD'nin başkanı olarak değil de yani İsrail adına böyle maslahat güzel olarak gitti. Yani mevzu biraz daha İsrail ile olan ilişkiler ABD'den ziyade. Bu da Biden'da bilmiyorum, göreve geldiğinden beri gerek ABD halkı açısından olsun gerek uluslararası ilişkiler açısından olsun çok da böyle ABD'nin çıkarına olacak işleri yapmamasıyla bilinen bir başkan oldu. Yani biliyorsun şu an herhalde görev onayı en düşük seviyede olan başkanlardan biri. Henüz böyle 1,5 yıl falan geride kaldı. Bilmiyorum, bu ziyarette büyük ihtimalle sadece İsrail açısından çok bir önem arz edecek. Yani ABD açısından çok da bir değişen bir şey olmayacak ki yani Suudi Arabistan'la ABD arasındaki ilişki tıpkı İsrail'le ABD arasındaki ilişki gibi. Yani seviye bakımından. Tabii ki İsrail burada tamamen bir çıkar odaklı ilişkiye giriyor ama Suudi Arabistan'da biraz daha böyle biat odaklı bir ilişki var. Yani Suudi Arabistan yani ABD'yi silmesi, ABD'yi çizmesi, terk etmesi vesaire çok fazla mümkün olmayan bir ülke. Belki yarın ABD olmadığında Suudi Arabistan da olmayacak ama İsrail eğer varlığını sürdürebilirse ABD'ye gittikten sonra ulusal güvenliğini korumak için farklı bir ortak bulma ihtimali çok fazla olan bir ülke ki yani eş değer derecede olmasa da çok ciddi seviyede Rusya ile, İngiltere ile, Fransa ile keza diğer dünyada güç olan diğer ülkelerle teması olan bir ülke İsrail.
Tabii.
Yani bu gelişmelerin nereye evrileceğini bence takip etmek gerekiyor. Yani İsrail ile Suudi Arabistan'ın normalleşmesi halinde veya yani aslında normalleşmesi halindeden
ya biraz da
biraz yasak aşk gibi bir durum yaşıyor aslında şu an Suudi Arabistan'la İsrail. Evet. Her şey neredeyse normalleşmiş gibi, sadece adı konmamış.
Evet. Ya burada biraz daha İran'a karşı takınılacak tavrı bence daha çok belirlemeye çalışıyorlar. Biliyorsun İsrail İran'a karşı bölge ülkelerine hava savunma sistemleri yerleştirme gibi bir plan içerisinde. Arap ülkelerine, özellikle bölge ülkelerine, Arap ülkelerine. Hani yani sadece bu da değil, bunun yanında işte İran'a karşı Suudi Arabistan'ın da desteğini almak istiyor. Ki Suudi Arabistan-İran ilişkilerini biliyoruz. Burada baktığın zaman da senin de dediğin gibi, yani Biden'ın tutup İsrail'den Suudi Arabistan'a geçmesi, işte Amerika-Suudi Arabistan ilişkilerinden daha çok İsrail-Suudi Arabistan ilişkilerini göz önüne getiriyor yani.
Bir de bunun yanı sıra aynı Suudi Arabistan İran'la da müzakerelere devam ediyor biliyorsun, Bağdat'ta.
Evet.
Süredir askıdaydı, bu müzakereler de devam ediyor. Yani Suudi Arabistan biraz Muhammed Bin Salman'ın artık liderliğinde diyelim. Kral Salman'ın o kadar bir tesiri görünürde yok. Muhammed Bin Salman'ın liderliğinde her ne kadar tepki de çekiyorsa Muhammed Bin Salman belli bir noktaya doğru ilerlemeye devam ediyor. Yani ki o
Muhammed
nokta,
Bin Salman'ın 2030 vizyonuna doğru.
Tabii yani biraz daha nasıl diyeyim, biliyorsun bugüne kadar Suudi Arabistan hep İslam ihraç eden, İslam'ın temsilcisi olduğunu iddia eden vesaire, İslam kimliği olan bir ülkeydi görünürde. Bunun artık çok fazla resmiyette de bir adının kalmayacağı bir noktaya doğru gidiyor Suudi Arabistan. Yani artık çok aykırı görüşler, çok aykırı lafların dile getirilebildiği, çok farklı temaslarda bulunulabilen, işte İsrail'le dahi normalleşmeye giden bir ülke. Yani bunun Filistin'e de yansımaları olacaktır. Nasıl? Tamamıyla İran paralelindeki gruplar veya İran'la ortak ilişkisi olan grupların hem eylem hem de söylemde tüm diğer gruplara bir üstünlüğü söz konusu olacak. İşte kim bunlar? İslami Cihat, Hamas gibi grupların tamamıyla böyle bir etkisi olacak ve İran'a muhalif olan seslerin biraz daha artık mahcup çıkmaya başladığını, biraz daha sessiz çıkmaya başladığını göreceğiz. Çünkü dediğim gibi daha önceden yani birden çok adres belki vardı. Yani Suudi Arabistan belki Filistin meselesine destek olmuyordu ama köstek de olmuyordu. Gidilebilen bir adresti. Yani artık iki adres kalacak. İşte Katar'la İran. Yani Türkiye'de kısmen ama biliyorsun Türkiye'de işte İsrail'le olan ilişkilerinden sonra belli bir seviyeye azalttı Hamas'la pozisyonunu. Filistin'e de böyle bir etkisi büyük ihtimalle olacaktır. Ki biliyorsun Filistin'de çok uzun süredir silahlı grupların Batı Şeria'da da güçlendiği ve yani alıştığımız El Fetih çizgisinin, Filistin Kurtuluş Örgütü, Mahmut Abbas çizgilerinin neredeyse tamamen silinmeye yüz tuttuğu bir düzlemden bahsediyoruz. Yani muhakkak bu temasların Filistin'e de ciddi etkisi olacaktır.
Evet, bununla birlikte tabii şeyden de bahsetmek lazım. Suudi Arabistan, İsrail uçaklarının hava sahasını tamamen açtı.
Tabii. Bu yani, arada dile getirmiştim ama herhalde cızırtı olduğu zaman.
Olabilir, evet. Olabilir. Hatta Hamas bunu üzüntüyle karşıladığını bildiren bir açıklama da yayınladı. Ama dediğin gibi yani günün sonunda bir yasak aşk devam ediyor aralarında. Her şey yani her türlü ilişkiye sahipler aslına bakarsan. Sadece biraz daha arka planda, biraz daha arka kapılar arkasında ve ismi konulmamış bir şekilde yürütülüyor bu.
Tabii ya, mesela Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında bugün biliyorsun gün aşırı anlaşma imzalanıyor. Gün aşırı temaslar gerçekleşiyor. Bunlar o normalleşmeden sonra başlamış şeyler olması bunun mümkün değil. Yıllar tabii, yıllar süren bir altyapısı vardı büyük ihtimalle ki yani birden patladı. Bir anlaşma imzaladılar. Ondan sonra her gün bir görüşme, her gün bir ticari anlaşma olmaya başladı. Ya büyük ihtimalle Suudi Arabistan'la da resmen normalleşirlerse ki ben hala daha yani hemen olabilecek bir şey olarak görmüyorum bunu. Gerçi belli olmaz ama normalleşirlerse aynı şeyi Suudi Arabistan'la da görmemiz muhtemel. Ama Suudi Arabistan hala daha yine o eski klasik imajını tamamen çizmemek için biraz daha ağırdan alabilir meseleleri bence.
Evet.
İstiyorsan devam edelim.
Olur.
Doğu Türkistan meselesine geçeceğiz. Bu fotoğraf tekrar gündem oldu. Aslında 2020 yılında çekilen, paylaşılan fotoğraf, benzerleri hala daha çekiliyor. Doğu Türkistan'da bir camiden burada ezan ve kamet, Uygurca yeni ezan ve yeni kametin nasıl olacağı yönünde işte Çin'i öven, İşte Çin vatanını öven sözler kullanılıyor bu ezan ve yeni ezan ve yeni kamette. Yani Doğu Türkistan'da artık olanları bilmiyorum. Bilmeyen kaldı mı? Çok fazla dezenformasyon, manipülasyon yapılıyor hakkında ama artık herkesçe bilinen, herkesçe rahmeti kabul edilen, ikrar edilen bir mesele oldu. Doğu Türkistan meselesi tabii ki bir şey yapılıyor mu hakkında, yapılmıyor. Tıpkı diğer meseleler gibi. Bu da bir
Evet.
diğer gelişmeydi. Bu haberi farklı kaynaklarda da gördüm. İşte bizim siteden almışlar kaynak belirtmeden. Ama alıştık artık sanki.
Doğru.
İstiyorsan değineceğin bir şey yoksa Afganistan meselesine geçelim.
Olur, geçelim bence de.
Afganistan'da İngiliz ordusunun sistemli bir şekilde sivilleri infaz ettiği ortaya çıkarıldı. BBC tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda. Biliyorsun Afganistan'ın güneyindeki Hilmand'de etkindi İngiliz ordusu. Burada yakaladıkları sivilleri, gözaltına aldıkları sivilleri çeşitli bahanelerle sistemli bir şekilde, düzenli bir şekilde infaz ettikleri ve bunu da işte silah taşıyabilecek çağdaki bütün erkeklerin öldürülmesi yönünde bir politika doğrultusunda yaptıkları ifade edildi. Yani bunların aslında bu saatten sonra konuşulması ne kadar bir önem arz ediyor? Bu da ayrı bir nokta. Yani biraz daha tabii ki insanların hafızasını güçlendirmek için önemli ama yani dünya biliyorsun geçen işte bir yerde de geçti. Şimdi konuşulması gerektiği zaman konuşmayıp şimdi konuşan ve bundan günah çıkarmaya çalışan insanlar görüyoruz maalesef. Yani bunlar olurken işte 2010-2011'de savaşın en hararetli olduğu yıllarda aslında Afgan halkının bunların konuşulmasına ve yani ihlallerin bir nevi en azından önlenemiyorsa bile dünya tarafından duyulmasına ihtiyacı vardı. Ama o gün ya yani kimi korkudan, kimi işte başka şeylerden uzak durdu. Bunları dile getirmedi. Ya bugün ama her şey olup bitti. Kimsenin buna bir ihtiyacı kalmadı. Herkes günah çıkarırcasına bu meseleler hakkında konuşuyor. İşte geçen ana akım medya şeylerinden birini gördüm. Bagram cezaevi ile ilgili bir haber yapmışlar. Şimdi Bagram cezaevinde tutulanların işkence görürken buna ihtiyacı vardı.
Evet.
Her şey olup bitti. İçeride hiç kimse kalmadı. Orası müzeye falan döndü. Şimdi Bagram cezaevi işte Afganistan Guantanamo'su vesaire diye konuşulmaya başlandı. Ya bilmiyorum. Muhakkak önemlidir bunların. Yani her şeyi de eleştirmek gibi pozisyona durmak istemiyorum ama bu ayrım üzerinde de durmak bence gerekiyor. Yani.
Kesinlikle. Zaten uzun zamandır gerek İngiliz ordusu olsun gerek NATO'ya bağlı diğer ordular, diğer ülkelerin askeri güçleri olsun sivil, yani sistematik bir şekilde sivil katliamları gerçekleştirdikleri biliniyor. Yani bir şekilde ortaya çıkıyor bunlar. İngilizler işte geçtiğimiz dönem Avusturyalılarınki ortaya çıkmıştı. Zaten Amerikalılarınkini zaten biliyoruz. Ama bunların hiçbirisi zamanında konuşulmadı. Hani Suriye'den bahsederken de veya başka coğrafyalardan bahsederken de arada kullanıyoruz şu kalıbı. Hani çok kötülükler işlendi, çok cinayetler işlendi aslında orada ama yıllar sonra ortaya çıkacak. Yani bu da böyle bence. Yani yıllar sonra artık her şey iş işten geçti ve şu anda işte yavaş yavaş bunlar ortaya çıkıyor. Yani çok daha fazlası bence çıkacaktır ortaya. Yani Amerikan askerlerini hatırlamıyor musun? Videoları vardı. Bir sivili vurmuşlar. Üzerinde silah var mıydı diyor. Birbirleri arasında konuşuyorlar. Hayır yoktu diyor. Aa diyor işte bu cesedi kimse görmesin filan. Böyle şeyler vardı yani sürekli ama
tabii.
Bunlar
ya
hiç gündeme getirilmedi.
Bıçaklarla mermileri çıkardılar üzerinde.
Evet.
Mermi izi şeyi kalmasın.
Mermiler kalmasın, çekirdekler kalmasın. Bunların hiçbirisi konuşulmadı. Ardında işte o olaylar varken konuşulmadı. İşte bugün Bagram cezaevinin haberleri yapılıyor vesaire başka şeyler yani. Bugün denk gelebiliyoruz medyada.
Tabii şu an şu yanlış anlamsa yapılmasın değil, yapılsın ki yapılmalı da. Yani başka haberler
tabii.
İşte kedi yılana bastı falan gibi komik haberler yapılması yerine böyle şeyler yapılsın ama yani esasen şunun yapılması lazım. Medyanın vazifesi insanları bir noktada bilgilendirmek tabii ki. Yani namuslu ve dürüst bir şekilde. Birilerinin çıkarları için bir şeyler yapmak veya birileri için bir
şeyde çok
söylemek.
Zor. Yani Türkiye'de istisnalar var.
Tabii ki. Yani bu dünyada da aslında böyle. Türkiye'de
evet.
Daha da böyle ama yani dediğim gibi bu mevzu nihayetinde bu insanların hepsinin bizler üzerinde hakkı var. Yani burada sen bir şeylere erişimi olan bir pozisyondaysan, birilerine bir şey aktarabilecek pozisyondaysan, onlara
tabii.
İşte havadan sudan şeyler söylüyorsan, elbette bunun da bir hesabı var yani. Herkes herkesten hakkını alacak diyelim. Tacikistan meselesine geçelim. Afganistan'la Tacikistan arasında yer yer gerilim yaşanıyordu biliyorsun. Bu hafta Asya'dan yaptığı haberlerle bilinen bu Radio Free Asia var biliyorsun.
Evet.
RFA. Bunun haberi vardı. Afganistan yönetiminin, İslam Emirliği yönetiminin Tacikistan sınırında bir askeri üs kurduğu ve burada Tacikistan vatandaşları da dahil Tacik mensuplarını konuşlandırdığı bildirildi. Ki Tacik yetkililer bunlar arasında kendilerinin işte terör vesaire suçlamalarıyla aradığı kişilerin de olduğunu belirtti. Bu Tacikler arasında hemen bu Darbas sınırında biliyorsun Tacikistan Afganistan aslında en hararetli sınır bölgesi, en net sınır geçişlerinden biri. İki ülke arası bir süredir gerilim var biliyorsun. Gerek işte Tacikistan'ın Afganistan hava araçlarını iade etmemesi, gerek İslam Emirliği yönetimine muhalif kişilerin faaliyetlerine izin vermesi gibi sebeplerle. Tabii ki burada Tacikistan aslında biraz daha Rusya demek, Tacikistan demek. Böyle bir gerilimin devam ettiğine yönelik bir haber bu haftada gündeme geldi.
Evet.
Böyle benim bugünlük aktaracağım notlar bu kadar.
Yani ya bu hafta evet ya işte bir pek fazla gündem de yoktu zaten.
Bayram haftası olduğu için.
Evet bizde de böyle. Bu şekilde yani farklı bir gündem de yok benim elimde. Haftaya bakalım gelişmelere göre yeni gündemde devam ederiz.
Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere.